Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 15.
Ejderdehanlar ve kolomborneler ateş kustu. Ama süratle ilerleyen kadırga sadece baş tarafını, yani bir kalyondan çok daha küçük bir cepheyi gösterdiği için vurulması zor bir hedefti. Bununla birlikte kadırganın 10-12 küreği kırıldı, Grandi direğindeki o koca seren güverteye düştü ve birçok forsayla asker yaralanıp saf dışı kaldı. Ancak Venedikliler ellerinde baltalar ve kancalı sırıklarla sereni birkaç dakika içinde denize bıraktılar. O kadar yaklaşmışlardı ki Ahmet ancak bir kez daha toplarını ateşleyebilirdi. Poyraz tarafındaki Venedik kalyonu da giderek yaklaşıyordu. Süleyman Reis'in salkım atılacak emriyle toplar gülle yerine tüfek kurşunu dolu torbalarla dolduruldu. İyice yaklaşan kadırgaya ateş açıldığında her dört Venedikli'den biri kanlar içinde yere yığıldı. İskele tarafındaki kürekleri içeri alıp rampa etmeye hazırlanan kadırgadan Ahmet'in küpeşçesine kancalar atılıverdi, halatlar gerildi. Süleyman Reis'in emriyle tepedeki tüfekler tapır tapır taptapayla teker teker patlayınca kadırgadakilerin çoğu düştü. Fakat Ahmet'i bu ani baskından kurtaran şey Süleyman Reis'in verdiği şu emir oldu. Lombarlar sua! Bu emir üzerine topçular halatlara asılıp topları fora ettikten sonra lombarları sıkıca kapattılar. Artık top ateşi açılamazdı. Fakat aborda etmesine ramak kalan çektirdekilerin de lombarlardan içeri girebilmeleri şimdi imkansızdı. Venediklilerin küpeştesi yüksekte olan Ahmet'e rampa edebilmesi de çok zor olacaktı. Yine de Venediklilerin gözü kara 30-40 kadarı Ahmet'in güvertesine çıkmayı başarabilmişlerdi. İşte o anda akıllara durgunluk veren bir olay cereyan etti. Ahmet'e rampa edilmesine ziyadesiyle öfkelenip dinden imandan çıkan Süleyman Reis, kendisine piştovunu doğrultan bir rezilin bileğini kavrayıp suratına tokadı patlatırken, baltayla hücum eden bir hergelenin böğrüne dirseğini indirdi. Bir aylakçı çocuğa kılınç savuran bir başkasına kafa atıp adamı yere yuvarladıktan sonra, seyir güvertesine atlamaya çalışan bir Venediklinin apışı arasına dizini gömdü. Gözünü o kadar kan bürümüştü ki ağzından köpükler saça saça tekme indirip yumruk salladıktan sonra yeniçerilere çok az iş kalmıştı. O keşmekeşte çifte kulaklı yatağanlarını çeken yeniçeriler Venediklilerle göğüs göğüse boğaz boğaza gırtlak gırtlağa dövüştüler. Damarlardan güverteye sıçrayan, damlayan, fışkıran kan frengi deliklerinden denize akmaktaydı. Seyir güvertesindeki son Venediklinin de ensesine bir yatağan indirildiğinde, kılınç sallayıp kan akıtmaktan kimse de derman kalmamıştı. Üst güverteler, ölüler ve ıstırapla inleyen yaralılarla doluydu. Kadırga büyük zarar görmüş ve Venedikliler Ahmet'i ele geçiremeyeceklerini anlayınca, siyah emriyle geriye kürek çekerek açılmaya başlamışlardı. Ne var ki Ahmet'in savaşıp, bu kadırgayı batırması ya da ele geçirmesi için vakit yoktu. Çünkü Venedikliler geriye kalyonları için kolay bir lokma, yani bordasında büyük bir delik taşıyan bir savaş gemisi bırakmışlardı. Onların yarım bıraktığı işi kalyonları tamamlayacaktı. Rahneden su alan Ahmet uzaklaşırken, kadırgadakiler de nara atıp gittikçe yaklaşan kalyonlarına tezahürat yapıyorlardı. Seyir zabiti Abuzer Reis ve diğer zabitler akıtılan kanla iyice kayganlaşmış güvertede düşmemeye dikkat ederek Kaptan Efendimiz'i arıyorlardı. Porsunlardan ikisi adamlarıyla birlikte Venediklilerin cesetlerini denize atmakla görevlendirilmişti. Kırbaç Süleyman bu gemicilere "Dikkat edin," dedi. "Kan içindeki kıpkırmızı ölüler birbirlerine benzerler. Yanlışlıkla bizimkilerden birini atmayın denize. Gerekirse donlarını indirip sünnetli olup olmadıklarına bakın. Kaptanı görür görmez haber verin." O anda Ahmet'teki hemen herkes Diyavol Paşa'nın öldüğü ya da ağır bir şekilde yaralandığı fikrindeydi. Çünkü şurası muhakkaktı ki eğer hayatta olsaydı kısık sesine rağmen gemide en çok bağırıp çağıran o olurdu. Ne var ki cesetler ve yaralılar arasında onu bulamadılar. Venedik kadırgası iki gomina kadar alargada, denize atılacak ölü ve yaralılarını toplamak üzere bekliyordu. Hatta bu iş için bir filika bile indirilmişti. Son Venedik askerinin cesedi de denize atıldığında, Amat'ın cerrahı İbrahim Bey, mürettebattan 27 kadar ağır yaralı saydı. En azından şimdilik hiç zayiat yoktu. İşte o anda seyir güvertesinde sadece göğüsleri inip kalkan yorgun savaşçıların soluk sesleri değil, ne gariptir ki kaptan efendimizin kamerasından gelen oynak keman nameleri de işitilmeye başlandı. Hayır, cenk boyunca kamerasından çıkmayan kaptana Amat'takiler ne korkak ne de ödlek dedi. Tam tersi. Putperestler güçleri olduğu kadar zaafları da olan ilahlarına nasıl bakıyorlarsa öyle baktılar ona. Diyavol Paşa Hazretleri en azından o anda Amat'ın mürettebatı için şımarık bir yarı tanrıdan başka bir şey değildi. Paşa Efendimizin yaptığını reisler yahut zabitlerden biri yapsaydı ödleğin teki oluverirdi. Çünkü onlar da baş altından yetiştikleri için tayfadan pek o kadar farklı değildiler. Ama Efendimiz tayfanın yaşadığı baş kasaraya adımını bile atmamıştı. Ortalıkta kan gövdeyi götürürken istifini bozmaksızın kamarasında keman çalabilen asil biri, tabiat üstü bir varlıktı o. Kamarasından güler yüzle çıkıp seyir güvertesinin korkuluğuna abandığında mürettebat Süleyman Reis'i değil onu selamlamıştı. Kaptan Paşa çok yaşa. Kaptan Efendimiz işaret parmağını dudağına götürerek sus işareti yaptı. Ama tayfanın tezahüratı bitmek bilmiyordu. Bunun üzerine avuçlarını gösterecek şekilde ellerini kaldırdı ve bir süre sonra nidalar ve ıslık sesleri kesildi. Herkes Diyavol Paşa Hazretlerine kulak kesilmişti. Kaptan Efendimiz, "Aferin," dedi, "iyi iş başardınız. Topçuları alınlarından öpmek gerekir. Attıklarını vurdular. Tüfekçiler de öyle. Amat'a rampa edildiğinde de yatağınlarınızı çekip cesurca cenk ettiniz. Ama koca reisinizin hakkını yemeyin. Süleyman Reis, Süleyman Reis gel buraya. Gel de bu cesur savaşçılar seni de görsünler. Haydi çekinme." Diyavol Paşa Hazretleri kolunu Süleyman Reis'in omzuna attı. Mürettebattan birkaç kişi yaşa diye haykıracak oldu ama Efendimiz onları susturduktan sonra işte bugünün kahramanı dedi. Bizi o korkunç fırtınadan kurtaracak kadar iyi bir denizciydi. Bugün de onun mangal yürekli bir savaşçı olduğunu görmüş bulunuyoruz. Ne kadar mutlu olduğumu sizlere anlatamam. Çünkü ben olmasam bile Süleyman Reis Amat'ı hakkıyla yönetir. İçim ferah doğrusu. Kaptan Efendimiz bir süre sustuktan sonra gemicilere, "Yiğit adam tez ölür. Çünkü hayatı rizikodur," dedi. "Sizler de yiğitsiniz. En azından kumarda paranızı rizikoya sokarsınız. Bu işi yapamayacak kadar korkak olan var mı içinizde? Varsa çıksın ortaya." Çukur güvertedekiler, "Olmaz olsun öyle kişi aramızda," diye bağırdılar. Bunun üzerine Diyavol Paşa Hazretleri, "Bize doğru yaklaşan şu Venedik kalyonunu görüyor musunuz?" diye sordu. "En geç 1,5, bilemediniz 2 gün sonra bize yetişecek ve rüzgarımızı kapatıp bizi cenge zorlayacak. İşte şimdi kumar oynama zamanı. Bu kaçınılmaz çatışmayı da ben değil Süleyman Reis yönetecek. Zor bir iş değil ama kolay bir iş de sayılmaz. Reisiniz eğer o kalyonu ele geçirirse, ganimetteki 1/5'lik payımın yarısını ona vereceğim. Diğer yarısı ne mi olacak? Söyleyeyim." Elini Süleyman'ın omuzundan çektikten sonra kollarını kavuşturdu ve sanki kulaklarına bir sır fısıldayacakmış gibi gemicilere doğru hafifçe eğildi. Gemiciler de ona doğru 1-2 adım sokuldular. Efendimiz güvertedekilere şunları söyledi. "Yarısını da size, evet sizlere vereceğim." Burada bir alkış tufanı koptu. Islıklar çalındı. Kırmızı baratalar kafalardan çıkarılıp havalara fırlatıldı. Sevinç nidaları henüz sönmemişti ki Kaptan Efendimiz son sözünü de söyledi. "Amat'ın idaresi şu andan itibaren Süleyman Reis'ti." Diavol Paşa Hazretleri yüzünde anlamlı bir gülümsemeyle kamarasına girdiğinde, seyir güvertesi reislere ve zabitlere kalmıştı. Abuzer Reis, kaptanın vaatlerinden sonra sevinçten ellerini ovuşturup fısır fısır birbirleriyle konuşan gemicileri azarladı. Sizi gidi mendeburlar, sünepeler, uyuzlar, tembeller. Iskanca vardiyayı çalın. Nöbet birinci vardiyada. Porsunlar, her yer kan içinde. Güverteye kum döktürün. Yoksa biri kayıp düşer de o taş kafasını kırar. Hadi sallanmayın, tırmanın direklere. Arriva. Mürettebat görev yerlerine döndükten sonra Abuzer Reis Kırbaç Süleyman'ın yanına gelip efendim dedi. Tekne su yapıyor. Gerçi deliği morile ettik ama fazla idare etmez. Müsaademe paletini kullanmamız gerekir. Branda hazır. Ayrıca Venedik galyonu iyice yaklaştı. Üstelik rüzgar üstünlüğü de onda. Ne yapmamızı istersin? Süleyman Reis, Borda'daki deliği branda ile kapatın diye cevap verdi. Tulumbaların başından kimse ayrılmasın. Sintineyi kuruturcasına tulumba bassınlar. Rüzgar bizden yana değil. Gün doğusundan esiyor. Baş yelkenlerini Pruva Gabbia, Pruva ve Grandi Babafingo yelkenlerini fora edin. Rüzgarı sancak omuzluktan alıp batı tarafına kaçmaktan başka çaremiz yok. Rotayı serdümene ver. Ayrıca parakete hesabı yapılsın. Her 5 milde bir iskandil edilsin. Derinlik 30 kulaç olduğunda bana haber ver. Bu demir halatının uzunluğudur. Verilen emir üzerine Pruva batıya döndürüldü ve Amat rüzgarı kıçtan alarak açığa doğru seyretmeye başladı. Hal böyle olunca Venedik galyonu da dümen kırarak peşlerine düştü. Arada en fazla 3 mil mesafe vardı. En kötüsü Amat'ın rüzgar üstünlüğü yoktu. Abuzer Reis Kırbaç Süleyman'a, "Bu gidişle yarın sabaha kalmaz bize yetişir ve kapatma yapıp rüzgarımızı keser," dedi. Böylece hızımız azalır ve rüzgar ondan yana estiği için manevra üstünlüğüyle başımıza epeyce iş açar. O kalyonun da bizimki gibi 2 top güvertesi var. Borda ateş gücümüz eşit ama çatışma onun kontrolünde olacak, işimiz zor. Süleyman Reis hiç belli olmaz dedi. Hala yapacak çok şeyimiz var. Bu arada Borda'daki delik kapatıldı mı? Ana güvertede kare şeklindeki bir yedek yelkenin Miyama ve İskota patalarına birer halat volta edilmiş ve bu halatların ikisi Amat'ın sancak tarafından sarkıtılıp alttan geçirilerek iskele tarafından çıkartılmıştı. Böylece indirilen yelken su kesimindeki deliği dıştan tıkayacaktı. Fakat halatlardan biri patayı yırtıp kurtulmuştu ve görünüşe bakılırsa bu işle görevlendirilen Porsun meseleyi çözemiyordu. Abuzer Reis, "Sizi gidi ciğeri 5 para etmez döküntüler. Bir işi beceremediniz. Sizin yerinize gerdeğe ben gireyim bari," diye bağırarak denizcilerin yanına koştuğunda Diavol Paşa Efendimizin hizmetçisi olan Nuhus da Süleyman Reis'in yanına gelip şunu söyledi. "Efendim, kaptan seni kamarasına çağırıyor." Kırbaç Süleyman, kıç taraftaki pencerelerinin perdeleri sımsıkı kapatılmış loş kamaraya girip selam verdiğinde, Diavol Paşa Hazretleri, sinek emanının gövdesindeki reçine tozlarını tülbentle temizlemekteydi. Ne gariptir ki, Amat'ın aşçısı da kamarada ayakta bekliyordu. Felçli sağ eline her zamanki gibi o siyah torbayı geçirmişti. Hava serin olmasına rağmen kaptan efendimiz kızıl cübbesini çıkarıp sedirin üzerine yaymıştı. Billur kadehi o sarı içkiyle yarı yarıya doluydu. Seyrek bıyığının altındaki kırmızı dudaklarında alaycı bir gülümseme var gibiydi. Kemanını torbasına koyup duvara astıktan sonra Süleyman'a "Gel otur," dedi. "Aferin sana. Venedik kadırgasını perişan ettin. Bakalım kalyondan nasıl kurtulacaksın?" "Dur, dur, açıklama yapmana gerek yok. Çünkü konumuz bu değil. Ölmekle öldürmek yerine istersen sonsuz hayatla ilgilenelim biraz. Geçen sefer ne konuşmuştuk? Ölümsüzlük hakkında ipe sapa gelmez bazı hurafelerden bahsetmiştik herhalde. Bu kitaplıkta senin için bak ne buldum. Yunan filozofu İbni Parmen'in müridi olan bir alimin kaleme aldığı bir risale. Söyledikleri o kadar mantıklı görünüyor ki, vardığı sonuçların kesinliği insanın içini bulandırıyor. Böylesi bir kesinlik yerine belirsizliği hep tercih etmişimdir. Bu filozofun ölümsüzlük hakkındaki fikirlerini bilmek isteyeceğini düşündüm. Ben bu risaleyi tekrar okuyacağımı hiç sanmıyorum. Hatta ve hatta böyle bir eseri kitaplığımda tutmayı bile yediremem kendime. Kısacası İbn Parmen'in müridinin risalesi, tam da kuzinede yakılması gereken bir kitap. Gemimde böyle bir kitabın bulunmasını istemem doğrusu. Bu aşçı ocakta yakmadan önce risaleye bir göz atmak istersin diye düşündüm. Süleyman'ın işi başından aşkındı. Bunun için, efendim şu anda bir Venedik kalyonu bizi takip ediyor dedi. Onu kollamam, yani seyir güvertesinde bulunmam lazım. Değerli teklifini şimdilik kabul etmem imkansız. Eğer sağ kalırsak daha sonra seni can kulağıyla dinlerim.
Ayrım sonu.